Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta müzikte iz bırakanlarda birbirinden kıymetli ve değerli iki tane sanatçımız var. Her ikisi de kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve koro eğitmenlerimiz. Sayın Çiğdem Aytepe, Sayın Atilla Çağdaş Değer. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Ülkemizde bu aralar, daha doğrusu yaklaşık 10 yıldan beri koro denince ilk akla gelen muhteşem ikilisiniz.
Estağfurullah.
Her biriniz de çok kıymetlisiniz, evet. Çok
teşekkür
değerlisiniz ve yaptığınız eserler, temsiller değil mi? Yetiştirdiğiniz, evet, öğrenciler birbirinden de kıymetli, sizlerden faydalanıyorlar efendim. Evet, Çiğdem, sevgili Çiğdem'le başlayalım. Nasıl başladı koro eğitmeni olmak? Çok ayrıcalıklı bir şey. Herkesin belki de çok düşünmediği bir şey.
Teşekkür ederiz. Evet.
Ama çok da özel bir eğitmenlik. Öyle olsa gerek değil mi? Nasıl, evet, başladı? Sen nasıl buna karar verdin? Oradan başlayabiliriz.
Müzik macerasının, evet, başlangıcından
müzik
bugüne.
Müzik macerası, koro eğitimciliği. Koro eğitimciliği gerçekten müziğin her alanı çok zordur. Hepimiz hani yaşarız bu zorlukları. Eğitimcilik devreye girdiğinde daha da tabii zorlaşıyor her şey.
Evet.
Hem müzikal olarak çok yüksek düzey gerekiyor. Hem şeflik birikimi gerekiyor. Hem eğitimcilik, pedagoji birikimi. Çünkü koro şefliği dediğimiz zaman çok zaman bu çocuk korosu da olabiliyor, ya, gençlik korosu olabiliyor, yetişkin korolar olabiliyor, amatör olabiliyor, müzik eğitimi almamış kişilere nasıl müzik yaptırırız sorusu olabiliyor. Hı hı. Profesyoneller olabiliyor. Yani alanımız çok geniş ve koro şefi deyince uzmanlaşmalar da giriyor aslında işin içine. Fakat bu Türkiye'de hani daha çok başlangıç aşamasında bu tip uzmanlaşmalar aslında. Benim kendi adıma, ben çocukluğumda başladım. 5 yaşımdayken Muzaffer Arkan hocamla çocuk korolarında başladım şarkı söylemeye.
Nur içinde yatsın.
Ülkemizde koro tarihinin kilometre taşı.
En nadide, evet, hocalarından biri, evet, sanatçılarından biri. Evet, gerçekten.
Evet, evet. Ve de bizim şimdi Muzaffer Arkan isimli bir kızlar koromuz var. Yani ismini yaşatmaya, onun izinde yürümeye çalışıyoruz biz Atilla hocamla birlikte.
Evet.
Benim bütün hani eğitim hayatım boyunca hep korolar oldu. Hep şarkı söyledim korolarda. Sonra bestecilik bölümüne girdiğimde birdenbire gelişti. Hiç koro şefliği düşünmüyordum ama, evet, Ahter Destan hocamın bir korosu vardı o zaman. O hani bir yardımcı arıyormuş ve hani Muzaffer Arkan hocam aracılığıyla ulaştı bana. Öyle gelişti sonra her şey ve kendimi bu iş içinde buluverdim.
Evet.
Sonra da 2005 yılında Atilla hocamla Hacettepe'de birlikte çalışmaya başladık. Ondan sonra projelerimiz bir arada yürümeye başladı.
Evet. Şimdi de senden dinleyelim sevgili Atilla hocam. Buyurun.
Ben aslında Çiğdem'den biraz daha geç başladım, evet, müziğe. Televizyondan, TRT içinde bulunduğumuz kurumun çocuk koroları aracılığıyla televizyondan izliyorduk.
Evet.
Bütün Türkiye'ye yayın yapılıyordu o zaman. Ve de hep o çocukların yerinde olmak için can atıyordum. Hatta kıskanarak, imrenerek bakıyordum.
Evet.
Daha sonra lise yıllarında Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde okuyorduk.
Hı hı.
Orada ortaokulda ve lisede korolarımız vardı. Ben de hep yine imrenerek bakan, ortaokuldaki zamanlarımda imrenerek bakan öğrencilerden birisiydim. Lisede koroya seçildim.
Hı
hı. Ondan sonra da hayatıma koro bir kere girdi ve bir daha da çıkmadı.
Çıkmadı.
Sonra TRT'nin gençlik, Ankara Radyosu'nun gençlik korosunda görev aldım. Oradan da Bilkent'i burslu olarak kazandım ve de hani işte biraz önce Çiğdem'in de söylediği gibi, yani bu bambaşka bir aşk ve de hani bir kere başlayınca çocukluktan veya gençlikten çıkmıyor. Herhalde ölene kadar da sürecek.
Evet, ne güzel, çok güzel. Şimdi dinleyicilerimiz diyorlar ki biz de duymak istiyoruz o güzel yaptıkları işlerden, korolardan bir tanesini. Neyi dinleyeceğiz sevgili?
Bir örnek verelim.
İlk o zaman Turgay Erdener hocamızın, Hacettepe Üniversitesi Kompozisyon Bölümü hocalarımızdan çok kıymetli hocamız.
Evet.
Turgay Erdener hocamızın Göle Yaz isimli parçası. Geçen Eylül ayında, 2014 Eylül ayında Burdur Gölü de seslendirdik bunu Göle Yaz projesi kapsamında. Evet. Onunla başlayabiliriz.
Evet, dinleriz sevgili dinleyicilerimiz.
Ben bu projede yer almış birisi olarak Atilla'dan biraz duymak istiyorum. Burdur Gölü'nü kurtarma projesi. Hatta buradan yurt dışında yaşayan sevgili dinleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Bu projeye sizin de lütfen ilginizi çekmek isterim. Siz de ilgileniniz lütfen.
Burdurlular
özellikle. Yani. Ben de orada 20 yıl önce askerliğimi yapmış biri olarak Burdur Gölü'nün ne kadar muhteşem bir durumdaydı. Şu andaki durumunu yurt dışındaki Burdurlulara seslenmek istiyorum. Siz de ilgileniniz lütfen.
Sahip
çıkın lütfen. Hepimiz sahip çıkmamız lazım. 100 küsur metre çekildiğini biliyorum. Şu anda daha doğrusu 20 yıl önce gölün kıyısında olan evler, efendim lokantalar şu anda neredeyse tepelerde kalmış durumdalar adeta. Hı hı. O yüzden hepimizin sahip çıkması lazım. Bu projeyle ilgili birazcık söz eder misiniz Atilla'cığım?
Aslında Çiğdem hocamızın yönettiği Ertuğrul Osurat korosu bu projedeydi ama ben uzaktan bir küçük bir noktaya değinmek isterim hocam. Hı hı. Biz korolarımızla, özellikle amatör korolarımızla konservatuvarda eğitim almayan ya da müzik eğitimi almayan farklı insanları bir araya getiriyoruz. Evet. Ve de aslında birlikte müzik yaparak özellikle toplumsal duyarlılık gerektiren özellikle çevre konularında da hem müzik burada değerlendiriyoruz. Yani birlikte müzik yapıyoruz. Hem de bu tür projelerle çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi için ya da bu sesin daha farklı kanallardan duyurulması için de çalışıyoruz. Hani bizim hep hayal ettiğimiz şeylerden birisi de buydu. Bir yandan müzik toplulukları kendi müziklerini yaparken diğer yandan da toplumla başka şekillerde bağlantı kursunlar ve de toplumla daha iç içe olsunlar. Aslında Ertuğrul Surat Korosu bir yanıyla kuruluş felsefesi olarak çağdaş müzik daha çok 20. yüzyıl ve sonrasının müziklerini seslendirirken toplumdan da kesinlikle kopuk olmayan bir duruş sergiliyor. Ve de bu da proje sadece bunlardan bir tanesi, yer almaları bile. Ben hani uzaktan çok keyifle izledim. Evet. İnşallah bu çabalar sonuç verecek ve Burdur Gölü kurtulacak.
Evet, Çiğdem bu projenin direkt içindeydi.
En büyük dileğimiz o. Yani biz hepimiz bu projeye katılan tüm müzisyenler, dansçılar gittik ve hani gölün ölmekte olduğunu gördük orada. Bu çok acı verdi hepimize. Fakat Şafak Türker çok önemli bir isim.
Selam söylüyoruz buradan kendisine.
Selamlarımızı iletiyoruz. Çok önemli bir çalışma yaptı. Harika, hem sanatsal açıdan çok yüksek ama hem de farkındalık yaratma açısından çok etkili bir belgesel üretti. Ve bu süreçte herkese sesini duyurdu. Şimdi devlet politikalarında da değişme oldu bu çalışmalar üzerine. Umuyoruz ki daha fazla ölmeyecek, daha fazla çekilmeyecek göl. Ve de hani tüm halkın da desteğiyle göl kurtulacak ve bir tek Burdur Gölü değil, Anadolu'muzdaki bütün göller kurumada. Çünkü küresel ısınma çok kötü durumda. Mevsimsel değişiklikler yaşıyoruz günümüzde. Bu yaz ayında çok yağmur yaşadık Ankara'da. Hiç doğal değildi. Ve bütün bunlar mevsimsel değişim aslında dünyanın düzeninin değiştiğini gösteriyor. Ve bizim çabamız da düzelecek. Hep birlikte yapacağız. Bizim müzisyenler olarak inancımız bu.
Korucu olarak.
Evet, korucular olarak daha da el ele. Evet.
Korucu deyince, öğrencileri neye göre seçiyorsunuz, koronuzu alıyorsunuz? Bu da çok önemli. Çünkü söylemek isteyen, bak sevgili Atilla diyor ki ben çok söylemek isterdim. Gördüğümde orada olmayı çok hayal ederdim. TRT'yi dinlediğim, izlediğim, koroları duyduğum ve gördüğüm zamandı diyordu. Dedi hatta. Sevgili Çiğdem sana sorayım. Öncelikle. Nasıl belirliyoruz öğrencinin koroda söyleyip söyleyemeyeceğini?
Şimdi burada tabii çocuklardan mı yetişkinlerden mi bahsediyoruz, bu önemli.
Öncelikle çocuklardan başlayalım. Kesinlikle.
Bu çok önemli bir konu çünkü aslında şarkı söyleyemeyen insan çocuk olamaz. Hı-hı. Konuşabilen herkes şarkı söyleyebilir. Bu noktada bizim dikkat ettiğimiz şey, hedefimiz ne? Yani ne kadar süre içerisinde nasıl bir program çıkartacağız? Eğer hedefimiz çocukları, gençleri eğitmekse onları seçerken dikkat ettiğimiz tek şey sağlıklı bir sese sahip olmaları. Yani ses tellerinde bir hışırtı olmayacak, zorlanmamış, yorulmamış sesler olması lazım. Eğer öyleyse zaten hassaslık varsa ses tellerinde çalışmak sağlıklı olmaz bizim açımızdan. O yüzden en önemli şey ses sağlığı ve belli bir takım temel davranışlar ki bunlar her insanda olduğuna inanıyoruz. Sadece bunu biz kontrol etmek istiyoruz. Tanışma, sınav dediğimiz şey aslında bir tanışma bizim için. Evet. Eğer bütün bunlar yerindeyse, sesi sağlıklıysa herkes koroda şarkı söyleyebiliyor diyoruz ve de eğitim aşamasına geçiyoruz aslında. Ama eğer daha yüksek bir hedefimiz varsa, daha çok topluluğumuz müzisyenlerden oluşuyorsa, o zaman tabii biraz nota okuyor olması lazım. Sesini önceden eğitmiş olması lazım. Hı hı. Bizim korolarımız içerisinde her bu dediğimiz düzeyler içerisinde her düzeyden korolarımız oldu. Okulumuz bünyesinde Hacettepe Çocuk Korosu yaptığımızda orada biz bir sınav yaptık öğrencileri, çocukları tanımak için. Fakat aslında sesi sağlıklı olan her çocuğu kabul ettik. Ve de hani 3 yıl içerisinde bu çocuklar doğal bir şekilde şarkı söylemeye başladılar. 1 yıl içerisinde belli düzeyde şarkılar. 2. yıldan sonra daha yüksek düzeyde. Ve çıkan ses hiç de hani seçilmeden mi alınmış çocuklar bu sorusunu söyletmiyor kimseye. Bu ama zamanla olacak bir şey, emekle olacak bir şey. Böyle yaptığımız zaman gerçekten büyük kitlelere eğitim verdiğimiz zaman o zaman müzik eğitimi gerçekten gerçekleşmiş oluyor.
Ve gerçek siz anlamda. O sihirli ellerinizle, sihirli ruhlarınızla dokunuyorsunuz onlara. Kesinlikle. Ve onların da değil mi? Her şey, bir takım şeyleri değişiyor. Hayatları değişiyor.
Değişiyor, bence. Kesinlikle değişiyor.
Sevgili Atilla, bu noktada sana bir sorum olacak. Ailelere görev düşüyor mu? Çocukları şüphesiz müzikle, koroyla ve sizin gibi çok işinde çok ehil öğretim görevlileriyle ve hocalarla tanıştırmak için, buluşturmak için.
Hocam şüphesiz düşüyor. Özellikle aileler aslında çocukların yaşamında belirleyici. Annelerin, babaların yaşamlarında eğer müzik yer almamışsa geçmişlerinde iki tür temel davranış gözlemliyoruz. Birincisi, ya benim çocuğum, ben bu imkanlara kavuşamadım, benim çocuğum bu tür şeyler yapsın, faaliyetlerin içerisinde bulunsun. Ya da olmadığı için bunu bir ihtiyaç olarak görmüyor. İki de birbirine zıt davranış. Benim önerim, her ailenin, anne babanın bilmesi gereken temel şey, çocukların birlikte çalışma, el ele vererek aidiyet duygusu, özellikle bizim toplumumuzda, dünyada da böyle çok ihtiyacımız var buna.
Evet.
Birlikte el ele, gönül gönüle çalışma kazanacağı faaliyetlerin içerisinde, etkinliklerin içerisinde olması.
Evet.
Koro bunların arasında diğer bütün spor ve sanat dallarından daha farklı bir noktada.
Kesinlikle.
Diğerlerine alternatif kesinlikle değil. Zaten hiçbir zaman bir müzik etkinliği, özellikle mesela çalgı çalmayı, şarkı söylemeye rakip görürler. Ben ikisinin de gerekli ve de ikisinin de çok önemli ve de eşsiz deneyimler olduğunu düşünüyorum. Benzer şekilde spor dallarında da böyle birisinin diğerine iyi tarafını göstermeye çalışırız zaman zaman.
Tabii.
Aslında çocuğun yeteneğine göre spor dallarına göre yönlendirebiliriz ama müzikte herkesin koroda söylemesi, özellikle çocuk yaşlarında ailelerin özenli davranmalarını gerektiriyor. Ama burada küçük bir not. Çocuğunu koroya götürmek, Çiğdem bunu bilir ailesinden, ailenin çok büyük fedakarlık yapması gereken bir şey. Cumartesi ya da pazar günleri ya, kendi özel zamanlarından
vakit ayıracaklar
ve bir emek verecekler.
Evet.
Ama inanın, bu emeklerin sonunda çocukları kötü alışkanlıklara maruz kalmayacak.
Kesinlikle.
Tam tersine özellikle sigara içmeyi reddedecekler. Çünkü seslerini, bünyelerini çok korumak isteyecekler. Birlikte çalışma, sorumluluk bilinçleri ve her anlamda bir işi alıp sonuna kadar götürme becerileri diğer koroya gitmeyen ya da bu tür takım çalışmalarında bulunmayan insanlara nazaran
çok daha farklı olacak.
Kesinlikle. Biz bunu sürekli gözlemliyoruz hocam.
Peki.
Şimdi bir örnek daha verelim. Sonra benim çok önemsediğim, çok merak ettiğim, dinleyicilerimiz adına merak ettiğim bir sorular
zinciri
var. Bu örnekten sonra.
Gelecek.
Ne dinliyoruz efendim?
Şimdi
Yalçın Tura hocamızdan.
Evet.
Yine sen dinleyeceğiz.
Yine sen. Yalçın hocamıza biz 25 Aralık 2010 tarihinde Müzik Eğitimcileri Derneği müzik eğitimli hizmet ödülleri veriliyor her yıl.
Evet.
25 Aralık 2010'da Gazi Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde de biz görev yaptık Çiğdem hocayla.
Evet.
Orada iki sınıfı koro dersi
ne
okuttuk.
Güzel.
Oradaki son sınıf, yani ikinci sınıf öğrencilerimizden oluşan korodan Yalçın hocamızın Gül Yine Sen adlı eserini
dinleyeceğiz.
Dinleyelim efendim.
Tebrik ediyoruz. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık.
Yalçın Tıra hocamıza buradan selam olsun. Evet, Allah selam uzun ömürler olsun. Versin. Amin. İnşallah evet, çok eserler çok, üretsin.
Çok
biz de çalalım dinleyelim.
34 doğumlu bestecimiz.
Evet, evet. 81 yaşında daha evet. Nice maşallah, yıllara sağlıkla saatle. Ve inşallah. Biz de inşallah Yalçın hocamızın bütün koro eserlerini elimizden geldiğince yorumlamaya çalışacağız.
Evet. Demin söylediğim gibi dinleyicilerimiz adına bir şeyleri merak ediyoruz. Onu merakı gidermek için.
Zincirler başladı.
Yok çok fazla değil, birkaç halkalık zincir.
Evet tamam.
Çok merak ediyorum. Koro çok derin bir konu biliyorum. Derya gibi bir konu ama özetlemek gerekirse bu kısıtlı vakit içerisinde. Nedir koro? Nereden başlamış? Dünya tarihi içerisinde. Ülkemize... ne zaman girmiş bu alışkanlık, bu eğitim biçimi ya da işte söyleme biçimi?
Olması gereken yerde mi?
Evet. Artı neden koro eğitimi kanımca müzik eğitiminin en temel unsurlarından biri olduğunu düşündüğüm bu koro eğitiminin önemi nedir? Neden bu kadar önemli?
Bu soruları paylaşalım.
Hatta çalgı evet, eğitiminden evet. Bile daha önce olması gerektiğini düşündüğüm tabii bir yani. Çalgı hocası
tabii
olarak.
Hocam. Evet. Çok önemli çalışmalar
önce tarihinden,
var.
Evet. Sonra da eğitiminin, koronun önemini lütfen.
Tarihsel olarak aslında şuraya gidiyor. İnsanın toplumsallığını yaşamaya başladığı an koro var. Yani Ernst Fischer Sanatın Gerekliliği diye bir kitabı vardır. Hı hı. Orada şeyden bahseder. İnsanların tarım toplumuna geçmiş insanların birlikte iş yaparken ritmik olarak birlikte söyledikleri şeylerden, konuşmalardan bahseder. Çünkü bu konuşmalar sayesinde, bu ritmik akış sayesinde iş daha hızlı olur. Ki bu toplumsal hayata geçtiğimiz an ortaya çıkmış bir davranış.
Bir nevi aslında şöyle de diyebilir miyiz bir de başka bir deyişle? Müziğin ortaya çıkışı da belki aynı.
Kutsak kitabında bunu yani. Böyle başlar. Müzik tabii. Şarkı söylemekle başladı.
Evet. Tabii. Evet. Ve de konuşmak ve birlikte konuştuğumuz an aslında biz koro sayılırız. Çünkü hı-hı. Bir araya gelmiş insanların birlikte söyledikleri şey, birlikte ilettikleri düşünce hı-hı. Aslında. Bunu koro olarak adlandırabiliriz. Tabii ki artık çok büyük evrimler geçirmiş ve yani çok yüksek bir noktada nasıl senfoni orkestraları, operalar müziğin en yüksek noktasını gösteriyor. Koro da kendi içine çok büyük bir evrim geçirmiş ve çok büyük kadrolarla artık hani günümüzde Eric Whitaker'ın bir koro projesi vardı. Amerikalı besteci.
Sanal koro.
Sanal koro. Tüm dünyadan koro üyelerinin video kayıtlarını yollayıp bir araya getirdiği korolar dahi hı-hı, gerçekleşiyor hı-hı. Ki hani bu evrimin sonu ucu bucağı yok aslında. Ama müzik eğitimine geldiğimizde yani müzisyenler yetiştirmekte veyahut müzik eğitimi güçlü insanlar yetiştirmek söz konusu olduğunda çok kritik bir önemi var koro eğitiminin. Atilla Hocam buradan ona ben sözü vereyim.
Bildiğimiz kadarıyla Atilla'cığım sözünü unutma. Özellikle Batı dünyasında neredeyse gözlerini açan çocukların büyük yüzdesi korolarla tanışıyorlar. Ama anaokulu, ama ilkokul, ama efendim inançları düzeyinde efendim kiliseler olsun, efendim sinagoglar olsun, neyse inançlarıyla paralel bütün ortamlarda, özellikle de okul eğitiminde korolarla gözlerini açıyorlar. Zorunlu eğitimin bir parçası gibi bir nevi Batı dünyasında,
evet.
Öyle değil mi?
Evet. Yaşamın bir parçası.
Evet.
Aynen.
Birlikte şarkı söylemek. Evet.
Aslında hocam bu dediğiniz çok doğru ve de bir para sadece bir ek. Japonya, Çin ve de Güney Amerika'ya baktığımızda, Güney Amerika tabii dini olarak ve de kültür olarak Batı dünyasının bir parçası, hı hı, gibi de görülebilir. Ama Çin ve Japonya çok ayrıksı bu anlamda. Hı hı. Hani biz genelde şeyi hep deriz ki bu Batı sanatı, hı hı, onların müziği. Hatta bazen böyle çok haksızca Hristiyan müziği gibi, hı hı, nitelemelere maruz kalmış.
Ben de
kalmış.
Çoğunlukla demiştim zaten.
Evet. Hı hı. Ve de hani Japonya'ya, Çin'e baktığımızda kültürleri hem birincisi Doğu toplumları. Hı hı. Biz aslında kendimizi Avrupalı olarak görüyoruz ama sonuçta Asya'dayız. Dolayısıyla geçiş noktasındayız. Hem Asyalıyız hem Avrupalıyız. Hı hı. Aslında kendimize özel Anadolu, bu topraklar çok özel. O yüzden her iki tarafı da anlayabilecek belki bu toprakların insanı bence. Japonya'nın gerek dini yapısı, gerek toplumsal yapısı Batı'ya göre Türkiye'ye daha yakın aslında, hı hı, baktığınızda. Evet. Daha gelenekçi bir toplum gibi. Çin de böyle ve de bu ülkelerde koro o kadar üst düzeyde ki, yani tam da dediğiniz gibi çocuklar kiliselerde olmuyor ama okullarda şarkı söylüyorlar. Şarkı söyleyerek başlıyorlar derslere. Benzer şekilde Macaristan. Yani tabii ki Batı dünyasının bir şeyi ama kökenlerine gittiğimizde hatta ortak akrabalığımızın olduğu böyle tezler vardır. Macarlar diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha farklı bir noktada. Zoltán Kodály diye bestecileri oldu. Hı hı. Aynı zamanda hem müzikolog hem dil bilimci, filolog. Ve de Zoltán Kodály öyle bir şey başlattı ki, Macaristan'da öyle bir hareket başlattı ki şarkı söyleyemeyen gençleri görünce, gördüğü vakit neden bizim gençlerimiz temiz şarkı söyleyemiyor sorusundan yola çıkarak bütün Macaristan'ı temiz şarkı söyler hale getirdi ama çalışmalarıyla. Hı, şimdi aslında bütün dünyada gençler, çocuklar, insanlar eğitimli şekilde şarkı söyleyemezler en başta. Hı hı. Ne zaman ki eğitimciler, kurumlar, devlet, eğitim sistemleri bu noktaya halkı getirir, o zaman o toplumlar güzel şarkı söyler. Bizde, evet, en büyük şanssızlık müzik eğitimi sistemimizin normal milli eğitim sistemi içerisinde hep böyle bir daha hani yeteneklilerin yaptığı, yeteneksizlerin yapmadığı bir nokta olarak görmesi. Halbuki bizim de çalıştığımız konservatuvar bünyesinde başka bir eğitim veriyoruz biz. O çok özelleşmiş bir alan ve de biz giriş sınavlarıyla işte o eğitime yatkın olan öğrencileri seçiyoruz. Onlara çok özel bir eğitim veriyoruz ve bu sistemden bile herkes mezun olamıyor bazen. Evet.
Şöyle diyebilir miyiz, sözünü unutma.
Estağfurullah.
Yani dünyanın büyük bir kısmında eğitimin olmazsa olmaz bir parçası gibi gözüküyor. Kesinlikle. Bu anlattıklarımızdan. Oysa ki bazı ülkelerde, biz de dahil olmak üzere, pek de öyle değil. Burada sanıyorum kazanım sadece müzik eğitimi vermek ya da ürüne çıkacak olan ürüne müzik eğitimi de olsun, iyi olsun için değil, başka kazanımları olduğu hissiyatına kapılıyorum. Neden bu kadar olmazsa olmaz eğitimin koro? Hocam, başka kazanımları, demin de aslında satır aralarından birazcık bir mesajlar verdiniz ama onu birazcık daha açıklık kazandırırsak çok sevinirim. Yani neden koro eğitimi çok küçük yaşta başlanıyor ve olmazsa olmazı oluyor eğitimin parçası olarak ve başka kazanımlar olduğunu hissediyorum ben. Sadece salt müzik eğitimi kazanımı böyle bir çıkarım değil, başka çıkarımlar da olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Koro öyle bir yapı ki hocam, hem içerisindeki herkes çok kıymetli, biri diğerinden daha önde olmamak kaydıyla veya daha geride. Yani öteki diye bir kavram yok. Hı-hı. Bu çok önemli. Türkiye'de bizim buna çok ihtiyacımız var ve dünyada da. Öteki diye bir kavramın olmadığı ve herkesin biz olduğu, herkesin ben olduğu ve de herkesin el ele düşüncelerimiz farklı, bedenlerimiz farklı, algımız farklı, elbette, yaşlarımız farklı. Tabii ki. Ama yan yana şarkı söylüyoruz ve aynı ruhla şarkı söylüyoruz. Aynı ruhla türkü söylüyoruz. Aynı ruhla marş söylüyoruz. Ve de aynı ruhla Güney Amerikalı bestecinin eserini söyleyebiliyoruz ya, ya da Japon bestecinin. Bunun gerçekten hiçbir alanda bizim yani halkı da içine çeken bir şey değil. Mesela çalgı müziği sadece çalanların dinlendiği bir yapı. Ama koroda öyle konserler oluyor ki dinleyiciler mırıldanmaya başlıyor. Bilse de bilmese de. Yani bir ezgi kulağına takılıyor. Konser sırasında mırıldanamasa bile ya da hani ortama uygun kaçmayacağını düşünse bile konser salonundan çıkarken ıslıkla çaldığını duyuyorsunuz. Demek ki hoşuna gitmiş ve de onu içselleştirmiş. Bu tabii bir boyut. Belki Çiğdem Hoca da çok ekleyecek nokta bulur. Benim en önemli şey hani evet, ötekinin olmadığı ve de aslında hep demokrasi örneği verildi. İşte koro demokrasidir, doğru. Ama öte taraftan da mutlaka bir şef var. Yani o, o şeyi, ortamı, ahengi, uyum sağlayan da bir kişi var ve o kişinin de çok insancıl olması lazım.
Şöyle diyebilir miyiz yani bireye, daha doğrusu çocuklardan söz ediyoruz, eğitimden söz ediyoruz, eşitlik duygusunu, bir kere var olma duygusunu ama birlikte var olma duygusunu, evet, sınırlarını evet, belirlemeyi, kesinlikle, paylaşımcı olmayı ama her şeyin de bir sınırı olduğunu, bunun da başta bir lider, hocanın belirlediği sınırlar. Çünkü o sınırlar bir başkasının, demin de söz ettiniz demokrasi, bir başkasının sınırına tecavüz etmeme, rahatsız etmemeyi de öğrenme. Bu bilinçleri geliştirmek adına diyebilir miyiz özet olarak?
Kesinlikle
aslında
diyebiliriz
bu koro eğitiminde.
Çok
sadece
güzel özetledi. Evet. Çok güzel bence de. Çok etkileyiciydi. Evet, şimdi hemen bir başka ne dinliyoruz eserlerden?
O zaman şimdi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz besteci arkadaşımız Onur Özmen'in bir koro parçası. Evet. Üç parçalık bir koro eseri var. Sonbahar Rüzgarı başlığında. Bunun ilk ikisini biz dinleyeceğiz. Hı hı. Sonbahar Rüzgarı ve diğeri Uzaklardasınız. Bunun özelliği de Japon şiirleri üzerine çalışılmış olması. Ay, Japon şiirlerini iyi kullanmış.
Dinledikten sonra o konu hakkında da biraz konuşuruz dinleyicilerimize. Evet, evet, dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çok güzeldi. Peki ben şimdi bir şey soracağım. Neden Japon şiirleri?
Çünkü Onur hocamız Japon müziğine, Japon kültürüne çok ilgi duymuş bir bestecimiz. Özellikle öğrencilik zamanlarında pek çok araştırmalar yapmış. Japon müziği, Japon modlarıyla ilgili araştırmalar yapmış. Japon şiirlerini, tiyatrosunu incelemiş bir bestecimiz. Öyle olunca da bu koro parçasında bunlar çıktı bu şekilde. Bir de Onur Özmen hocamızın çok önemli bir özelliği de kendisinin de korolarda yıllarca söylemiş olması. Çalmış, korolara evet eşlik etmiş olması. Koro şefliği deneyimi de vardır hatta. Öyle olunca onun yazdığı şeyler çok daha doğal ve koro dokusuna çok daha uygun müzikler oluyor. Çok keyifle seslendirdik koromuzda biz de.
Çünkü besteci yazdığı müziği kime yazacağını daha iyi tanırsa
evet.
Eğer kolaylıkları oluyor. Kuşkusuz her besteci her müziği yazabilir çünkü yaratıcılık içten gelen ve de bilgiyle beslenen. Ama bir de böyle bir kolaylığı var Onur hocamızın. O yüzden çok seviyoruz evet. Kendisini.
Buradan ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Buradan dinleyicilerimize de duyurmak istiyorum. Siz çok farklı düzeyde korolar çalıştırıyorsunuz. Amatör korolar, profesyonel korolar.
Hepsi birbirinden başarılı.
Evet. Kesinlikle. Çocuk koroları, büyük koroları, hatta emekliler koroları gibi. Diyelim ki ülkemizin ücra bir yerinde yaşayan insan bu tür şeyini, bu isteğini nasıl tatmin edecek, nasıl ulaşacak? Bir ipucu verebilir miyiz? Sizlere ulaşmak kolay. Sosyal medya üzerinden sizi arkadaş olarak kılarsa sizden bu yardımı alabilir. Ama bir de dinleyicilerimizin sesli olarak duymasını istiyorum. Anadolu'muzdaki insanlarımız koro arzusu içerisinde olan, kim nerelere
etkinliklerde bulunmak isteyen
evet, değil mi? Nerelere başvurabilirler? Kim nerelere gidebilirler? Kimlere müracaat edebilirler? İllerimizde ne tür kurumlar vardır?
Şimdi yapılanmayla bakmak lazım. Hı-hı. Öncelikle hani biz tabii çok sesli korolar yönetiyoruz. Çok sesli koro demek hani birden fazla ses var içerisinde. Hı-hı. Çünkü ülkemizde bu ayrımcılık var. Dünyada bu ayrım yok ama bizim ülkemizde var. Yani çok sesli korolar var, sanat müziği koroları var, halk müziği koroları var. Ve artık toplumumuzda oluşmuş ön yargılar da var. Hani çok sesli müzik deyince aklımıza belli bir resim geliyor. Halk müziği deyince ve sanat müziği deyince. Bu yargıların kırılması kesinlikle zaman alacak. Bize göre bir koro her şeyi söylemeli. Hı hı. Özellikle de Türkiye'de yaşıyorsak, biz Türksek bu toprağın müziğini de söyleyeceğiz. Dünyanın müziğini de söyleyeceğiz. İşte Japon şiiri de söyleriz, Çin şarkısı da söyleriz, Hint şarkısı da, Kızılderili şarkısı da söyleriz, Alman da söyleriz. Hı hı. Anadolu türkülerini de söyleriz, sanat müziği her şeyi söylemeliyiz. Fakat bunların çerçeveleri var ülkemizde. Eğer bir türe daha yatkın hissediyorlarsa halk müziği, sanat müziği korolarımız biraz daha yatkın ulaşabilirler. Belediye konservatuvarları var, toplulukları var. Genel olarak büyük şehirlerde olmakla birlikte küçük bölgelerde de var. Hiçbir şey yoksa o bölgede yaşayan müzik öğretmenlerine ulaşabilir. Hı hı. Ve aslında koronun ortaya çıkışı kasabalarda, şehirlerde birlikte yaşayan insan apartmanlarda aslında örgütlenmeye bağlı. Hı hı. Ve de bu örgütlenmeyi bir kişiden değil aslında toplumun kendisi de ortaya çıkartabilir. Yani biz neden şarkı söylemiyoruz deyip örgütlenip gidip bir müzik öğretmenine başvurabilirler. Bu aslında tersten bizde, çünkü biz önce arzu oluşturuyoruz Ankara'da Atilla hocamla. Diyoruz ki böyle bir koroya ihtiyaç var. Biz böyle bir koro kuralım mı? Evet, kuralım. Arz ediyoruz ve üzerine talep geliyor. Hı hı. Fakat bu değişebilir. Talep toplumdan gelebilir ve gidebilirler bir müzik öğretmenine. Gidebilirler müzik öğretmenliği ana bilim dalına bir üniversitede. Gidebilirler bir konservatuvara. Biz şöyle bir topluluğuz, koro yapmak istiyoruz.
Bize yardımcı olun.
Reddederlerse isteyenin evet. Bir yüzü kara, ama bu yolla da olabilir. Tabii, eğer o güzel. Toplumda, o şehirde ya da kasabada bir başka bir şey yoksa, örgütlenme yoksa.
Kesinlikle. Ve de hali hazırda büyük şehirlerde mutlaka kanallar var. Hı hı. Ama o kanalların da daha fazla olması lazım. Çünkü insanımız çok. Çocuğumuz, gencimiz, yetişkinimiz çok. Geçenlerde aile hekimime gittiğimde orada hekimle konuşurken dedi ki siz hep çocuk gençlerle çalışıyorsunuz hocam. Yani ne iş yaptığımı sordu. Ben de anlatınca neden emekliler, o kadar çok emeklimiz var ki. Mesela benim annem 80 yaşındaydı ve de hayattan kopuyorlar. Sağlıklılar fakat bir meşgaleleri olmadığı için daha sağlıklı olabilecekken, o emeklilik zamanlarını, yaşlılık süreçlerini daha güzel geçirebilecekken kendi içlerine kapanıyorlar. Neden konservatuvarınız böyle bir proje dedim ki, yapabiliriz. Yani niye yapmayalım?
Çok güzel olur. Evet, onları tekrar olur. Bir hayata tabii bağlar. Ki.
Evet, ve de o zaman işte mesela öyle bir koronun söyleyeceği şarkılar çok daha nostaljik.
Tabii.
Çok daha o kitlenin bileceği, seveceği şarkılar
onların
olabilir.
Onların yaşadığı yılların
şarkıları olabilir.
Şarkıları. O yıllar kokar yani.
O zaman de buradan bir duyuru yapabilir miyiz? Ben hemen buradan yola çıkarak birazcık duygusallaştım galiba Atilla'nın bu sözünden sonra. Ey belediye başkanlarımız, ey üniversitelerimizin müzik eğitimi bölümleri, ey valiliklerimiz. Her ilde böyle organizasyonlar yaparsanız emeklilerimizi de daha sağlıklı hale getirebiliriz. Daha keyifli hale yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Buradan bu ricamızı lütfen kabul ediniz.
Pırıl pırıl danışabilecekleri,
danışabilecekleri, ulaşabilecekleri.
Pırıl pırıl sanatçılarımız var. Sayın Çiğdem Aytepe ve Sayın Atilla Çağdaş Değer. Evet, ben burada hemen yine bir şarkıyla devam edelim diyorum. Evet. Ne dersiniz?
Harika
ne
olur.
Dinleyeceğiz
ne
şimdi?
Dinleyeceğiz şimdi çocuklar?
Son olarak bizim bu yıl kurduğumuz, aslında altyapısı önceden oluşmuş olan Saygın Filarmoni Koromuzun Bilkent Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz bir konserin kaydı. Gustav Holst'un Gezegenler adlı yapıtı var. Her bir bölümde bir gezegeni anlattığı. Hı hı. Bu eserin 7. bölümü Neptün gezegenini anlatıyor ve de burada Kadınlar Korosu yer alıyor. Saygın Filarmoni Koromuzun Kadınlar Korosu kısmıyla bu konseri gerçekleştirdik. Bunu paylaşalım.
Ben o konseri dinlemiştim. Muhteşemdi. İnsan sesiyle zaten müzik birleşince bir acayip oluyor. Daha su çalgı sesleriyle insan sesi.
Evet.
Holst'un bu bestesi zaten muhteşemdir.
Neptün,
hele de o
mistik,
bölüm özellikle.
Evet, mistik
özellikle.
Gezegen olarak tanımlanmış eserde de. O yüzden de özellikle kadın sesi kullanmış. Daha da gizemli bir hava verilmesi için umarız yaşatmışızdır o atmosferi.
Muhteşemdi.
Sevgili
çok güzel.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bu anlatılan muhteşem eseri dinliyoruz.
Thank you.
Evet, gerçekten muhteşemdi. Efendim, konuşulacak çok şey var. Sizler çok kıymetlimişsiniz bizim. Başarılar diliyoruz. Daha nice korolara, daha nice oluşumlara sizlerle birlikte, öğrenciler yetiştirmenize efendim. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz.
Biz çok teşekkür ederiz.
Ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Çok sağ olun.
Çok keyifliydi.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer konuğumuzdu. İyi ki geldiler. Siz de onlarla tanışmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.